Ayrım 32.
3. Egemen feodal sınıfın siyaseti, yeni devlet biçimleri, merkezileşmenin ilerlemesi, meta para ilişkilerinin gelişmesinin sonucu olan toplumsal koşullardaki değişme, egemen sınıfları siyasal iktidar biçimlerini de değiştirmek zorunda bırakıyordu. Yeni feodal devlet, büyük toprakların ekonomik birliğine dayanan merkezileşme eğiliminden ileri geliyordu. Siyasal birleştirme ve merkezi devletlerin kuruluşu, ilerlemiş feodalite çağının önemli olgularından biri oldu. Merkezi siyasal örgütlenme biçimlerinde daha sonraki değişiklikler en tamamlanmış biçimlerini İngiltere ve Fransa'da aldılar. 20. yüzyıla değin sınıf savaşımının her seferinde kesin bir sonuca varması başka ülkelerden çok Fransa'da görüldü. Savaşımda kapalı alan görevi yapan değişik siyasal biçimler en belirgin olarak bu ülkede görülebilmekteydi. Fransa'da merkezileşme 12. yüzyılda Kapetyenler zamanında başlayıp 15. yüzyılın sonunda Valvalar zamanında tamamlanmak üzere krallık iktidarının derece derece güçlenmesinden ileri geliyordu. Fransa kralları, büyük feodalleri birer birer yendiler. Büyük senyörler tarafından ezilmekte olan küçük ve orta feodallerden destek görüyorlardı. Kent ve kentliler Fransa'nın siyasal bakımdan birleştirilmesinde ve krallık iktidarının güçlenmesinde belirleyici bir rol oynadı. Zanaatçıların ve tüccarların ticaret yollarının güvenlik altında olmasında ve içeride sağlam ticaret bağlarının yaratılmasında çıkarları vardı. Aralarındaki savaşım yüzünden ülkede savaşlar ve yağma gibi kargaşalıklar çıkmasına neden olan bazı feodallere karşı krallık iktidarını desteklemek için anlaşıyorlardı. Krallık iktidarı, yani feodal sınıfın ortak çıkarlarının sözcüsü, ticareti ve kentlerde zanaat imalatını koruyup gözetmekte yarar görüyordu ve bunun için de bu çağda ilerici bir rol oynadı. Toplum katlarında feodal monarşinin kuruluşu. Merkezi iktidar güçlenirken Fransız kralları gene de uzun bir süre içinde kurumlaşmış olan bir feodal konseyi zaman zaman toplantıya çağırıyorlardı. Bunu önemli kararlar vermek için laik ve dindar büyük feodallerin rızasını alma gereğini duydukları zaman yapıyorlardı. 12. yüzyıldan bu yana krallar büyük kentlerin varlıklı çevrelerinin temsilcilerini bu konseye çağırdılar. 14. yüzyılın başlangıcından Philip IV. Zamanından bu yana da bu meclisler sürekli meclisler haline geldiler ve kuzey ve güney eyaletleri için ayrıca toplanmakta olan eyalet meclislerinden farklı olarak genel meclisler, Etats Generux adını aldılar. Çeşitli toplum katlarının rahipler, soylular ve kentliler temsilcileri krallık iktidarı tarafından alınan önlemleri kabul ediyor, karşılığında bazı ödünler istiyorlardı. Böylece hükümet üzerinde dolaysız bir etki kuruyorlardı. Meclisteki delegeler ayrı ayrı yerlerde oturuyorlardı. Genel olarak üst toplum katlarının, rahiplerin birinci kat ve laik feodalların görüşleri, kent temsilcilerinin görüş ve fikirlerinden ayrılıyordu. O çağda başka ülkelerde görülen meclislerde temsil olunma, örneğin İngiltere'deki parlamento, feodal devletin yeni bir aşamasıydı. Temsili feodal devlet, toplum katları monarşisi. Monarşi des ordres, feodaller sınıfının egemenliğinin siyasal biçimi oldu. Bu, feodal toplumda üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin evriminde yeni bir aşamaya uygun düşüyordu. Feodal devletin bu yeni biçimi de egemen sınıfın halk yığınlarının sömürüsünü ağırlaştırma eğilimini karşılıyordu. 4. Merkezi Rus Devleti, Rus topraklarının birleştirilmesi. Merkezi Rus Devleti 15. yüzyılın sonunda kuruldu. Rus topraklarının içbirliği 13. yüzyıldan beri Rusya üzerine çöken Tatar-Moğol boyunduruğunun devrilmesiyle aynı zamana rastlar. Moskova Devleti'nin merkeziydi. Feodal bölünmenin kaldırılması yeni bir ekonomik ve kültürel ilerlemenin öncüllerini yaratıyordu. Rus topraklarının birleştirilmesi işinin bitirilmesiyle devlet organizmalarının yapısında değişiklikler ortaya çıktı. Artık prense, boyarlar, büyük feodaller konseyi, boyarlar duması yardım ediyordu. Duma'da aynı zamanda belediye ministerinin şefleri, prens hazinesinin muhafızları, veznedarlar da yer alıyordu. Kentlere ve kantonlara genel olarak bir yıl için boyarlar ya da daha alt feodaller arasında seçilen valiler gönderiliyordu. Ücret olarak yükümlülükleri toplama hakkına ya da o zamanlar denildiği gibi iaşe hakkına sahiplerdi. Bu sistem yönetsel görevlerle prensin kişisel yurtluğunun yönetilmesi arasında çok açık bir sınırlama yapmıyordu. Rus topraklarının birleştirilmesi başında bir büyük prens ile bir Rus feodal monarşisinin yaratılması sonucunu doğurdu. Boyarlar Duması giderek sürekli bir kurum haline geldi. Yönetim organları ortaya çıktı. Bunlar 16. yüzyılda prikazlar haline, bir tür bakanlıklar haline geldiler. Büyük feodallerin ayrıcalıkları azaldı. Artık yurtluk sahiplerinin en önemli sorunları çözümleme hakları yoktu. Bu sorunlar büyük prens tarafından atanan ve prikaz tarafından denetlenen valinin yetkisi altında çözümleniyordu. Feodal bölünme çağında boyarlar ve kendi askeri birliklerine sahip olan öteki feodaller prense hizmet etmeyi reddedebilirlerdi. Merkezi devlet bir kez kurulduktan sonra büyük prensler, boyarları kendi uygun gördükleri biçimde mülklerini yönetme ve sadakat taahhüdünde bulunmaya zorladılar. Bu yurtluklar sistemiydi. Orta ya da küçük feodaller prensin hizmetinde, yurtluklar yani pomesta ya da duvarlar alıyorlardı. Pomeşçik, büyük toprak sahipleri ve duvaryane, soylular terimleri buradan gelir. Kentlerde ve köylerde silah altına alınan ministerin sayısı artmıştı. Tisyaski'nin belediye ministerinin şefi görevleri kaldırıldı ve milisler büyük prense bağlandılar. Devlet hazinesine ve maliyeye ait kurumlar güçlendirildi. Kendi yurtluklarında vergileri tahsil eden ve bunun önemli bir kısmını kendine ayıran büyük feodallerin ayrıcalıkları azaltıldı. Ama büyük feodallere karşı olan bu önlemler köylülerin durumunda hiçbir değişiklik yapmıyordu. Tersine sönyörler köylüleri sıkıştırmaya, onları ezmeye bakıyorlardı. Sömürü artmıştı. Rus devleti özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısında korkunç sıfatıyla anılan Ivan IV zamanında güçlendi. Tahta geçer geçmez kendisine bütün Rusyalıların çarı ünvanını verdi. Pazar bağlarının gelişmesi. Merkezi Rus devleti meta para ilişkilerinin gelişmesiyle güçlendi. Tek ulusal pazar 18. yüzyılda oluştu. Ama bunun kökenleri 16. yüzyıla değin uzanır. Zanaat sanayisinin kentlerde hızla gelişmesi ve yerel pazarların gelişmesi bu devirde olmuştur. 16. yüzyılın 80'li yıllarında Novgorod yaklaşık olarak 200 meslek ve çeşitli sanayiye sahipti. Kazan'da 100 kadar meslek ve çeşitli sanayi vardı. Zanaat üretimi farklılaşmanın büyüklüğü ile belirleniyordu. Demiri işleyenler arasında iğne yapımcıları, düğmeciler ve bunun gibi, silah yapımcıları arasında yay, kılıç, balta ve bunun gibi yapımcıları bulunuyordu. Giyside ulusal kılık uzmanları bulunuyordu. Artmış olan toplumsal iş bölümü ticareti kolaylaştırıyordu. 16. yüzyıl kentlerinin birçoğu büyük ticaret merkezleri haline gelmişlerdi. Bu yüzyılın 60'lı ve 70'li yıllarında Psikov'da işlerin çoğunluğunun görüldüğü tüccarlar çarşısının dışında çeşitli büyüklüklerde daha 1300 ticaret yeri vardı. Bunlar Kazan'da 644, Moskova yakınlarında Kolomna'da 450 idi. Köylüler pazarda kendi işletmelerinin ürünlerini satıyorlardı. Yerel pazarlar arasında yavaş yavaş pazarlar arası ilişkiler kuruluyordu. Örneğin 16. yüzyılda Novgorod'da özel tüccarlar çarşısı vardı. Tver çarşısı, Psikov çarşısı. Bazı kentlerde panayırlar kuruluyordu. Moskova kentler arasında bağ görevi görüyordu. 15. yüzyıldan beri büyük bir ticaret ve zanaat merkeziydi. İngilizler Moskova'yı Londra'dan da büyük bir kent sayıyorlardı. Öte yandan dış ticarette ilerlemekteydi. Rus tüccarları Baltık Denizi bölgesinde her yana gidiyorlardı. Volga, Avrupa pazarlarını Hazar Denizi ve Orta Asya pazarları ile birleştiriyordu. Meta para ilişkilerinin gelişmesi toplumsal yapıyı daha karmaşık bir hale getiriyor. Zanaatçılarla köylüler arasında farklılaşmayı sağlıyordu. Büyük tüccarlar özel bir lonca, bir alışverişçiler grubu ve ayrıcalıklı iki sotniyayı, tüccarlar sotniyası ve kumaşçılar sotniyasını kurdular. O çağa ait belgeler orta kişilerden, ticaretle uğraşanlar ve kentlilerden yani zanaatçılardan ve halkın en yoksul kısmından söz ederler. Kırda daha varlıklı hale gelmiş olan bazı serf köylüler özelliklerini satın alıyorlar, zanaatçıyı ya da tüccar oluyorlardı. Hiyerarşik feodal monarşi. 16. yüzyılın ortasında Rusya'da hiyerarşik feodal monarşi kurulmaktaydı. 1549'da ilk kez bir devletler meclisi toplantıya çağrılmıştı. Egemen sınıfı üst tabakalarını, boyarların, rahiplerin, Moskova soylularının temsilcilerini içine alıyordu. Temsili meclisin 1566 toplantılarına tüccarların ve zanaatçıların delegeleri de katıldılar. durumunu güçlendirmek ve eski aristokrat ailelerin etkisini zayıflatmak amacıyla Çar hükümeti 16. yüzyılın ortalarında devletin yönetiminde ve yapısında reformlar yapılmasını emretti. 16. yüzyılın sonunda Rus hukukunda yasaların derlenmesi, yargılama usullerinin düzene konması, özel bir yasa kitabının doğmasının nedeni oldu. 1550'de yeni bir yasa kitabı çıktı. Yasalar iktidar aygıtının güçlendirilmiş merkeziyetçiliğini onaylıyordu. Merkezi yönetim kurumlarının yargılama usulündeki rolü daha hissedilir hale geliyordu. Yöneticilerin adli görevleri sınırlandırılmıştı. Zengin burjuvalar, özgür çiftçiler, devlete ait topraklar üzerinde oturan kişisel bakımdan özgür köylüler mahkemede oy sahibi olmuşlardı. Mali sistemdeki değişiklikler köylüler ve kentliler üzerine binen daha ağır yeni yükümlülüklerle sonuçlandı. Merkezi yönetim kurumları yeniden düzene kondu. Her prikaz hükümetin bir kolonunu yönetiyordu. Örneğin Razri Atlar prikazı askeri işlerle yükümlüydü. Elçiler prikazı dış politika ile uğraşıyordu. Adli ve yönetsel reformlar önemli bir rol oynadı. Bölgelerde suç işleyenler yöneticiler tarafından değil, yerel soylular arasından atanan özel görevliler tarafından yargılanıyordu. Bazı bölgelerde özellikle köylülerin çoğunluğunun özgür oldukları kuzeyde valilerin yerini yerel yönetsel kurumlar aldı. Bu kurumların üyeleri kent halkı ve varlıklı köylüler arasından seçiliyordu.
Ayrım sonu.